Ayrım 55, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 509. Silvanus'la ne kadar dalga geçerse geçsin, yaşlı Ayyaş hala onun üstünde nüfuz sahibiydi. Ah tanrılar aşkına, zaten üçüncü veya dördüncü seyirci sırasından itibaren kim onların ikiz olduğunu kestirebilir ki? Asıl mesele seslerini nasıl kullandıkları, dedi Alondo. Sağa sola kusmadıkları zaman kulağa güzel geldiğini reddedemezsin. Saçlarını elden geçirmemiz gerekecek, dedi Moncrain. Keltoş'un kafasına bir peruk yapıştır olsun bitsin diye mırıldandı Galdo. Şapkalar diye araya girdi Sabeta, kibar ama buyurgan bir sesle. İkisi de şapka takabilir, her şey kostümde bitiyor. İşte o dediğin kostümcülerin ilgisini gerektirir, diye gürledi Moncrain. Tam şu anda bir yerlerde giysilerle ilgilendiklerinden eminim. Ama onları giyiyorlar mı yoksa çıkarıyorlar mı, işte orası belli değil. Moncrain, Terin kökenli orta yaşlı tıknaz bir adam aheste adımlarla han avlusuna girdi. Sözü edilebilecek bir çeneye sahip değildi ve uzun saçları o kadar bakımsızdı ki kafasının arkasına kahverengi bir şahin tünemiş de ölene kadar orada kalmış gibi bir hali vardı. Jasmer, seni gidi şanslı piç seni. Paçayı kurtardığını söylediklerinde onlara inanmamıştım. Zincirlerden sıyrılmak için kaç tane çük yalaman gerekti? ''Efendi Kalabarzi'' dedi Moncrain, ''bilirsin ki bir beyefendi kirli işlerini asla kendisi yapmaz. Kızlarınla ilgili bir sürü söz verdim, hepsi bu. Yoksa oğullarım mıydı? Tanrılar biliyor ya, onları birbirinden ayırt edemiyorum.'' ''Hah, sen bir beyefendiysen ben de tütsü osuruyorum demektir. Ama artık dışarıdasın ve birileri incide sahne alacağınıza dair ipe sapa gelmez bir fantezi uydurdu. Grubun bu mu?'' Pek de küçükmüş. Önemli olan boyutu değil, işlevi, dedi Moncrain, sonraki neşesinin bir kısmını yitirerek. Beni niye rahatsız ediyorsun? Eh, benim ve oğullarımın neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsun. Git Jenora'yla konuş, işlere o bakıyor. Düşündüm ki süslü püslü yeni sahibinizle bir peşinat. Hami Kalabazi, yeni bir sahibimiz değil, soylu bir hamimiz var. Ayrıca İmparator Salerius oyunu seyretmek için bizzat kabrinden çıkıp gelse bile peşinatı rüyanda görürsün. Sen de geri kalanımız gibi paranı gösteri gecelerinde alacaksın. İyi de durumumda biraz belirsizlik var ve senin için çalışacaksak samimi bir teminattan daha elle tutulur bir şey. Alt tarafa iki gün hapis yattım seni ahmak, öcü taşı dumanı soluyup aklımı kaybetmedim. İş istiyorsan her zamanki şartlarda çalışabilirsin. Yok istemiyorsan geceleyin uyanık yatıp bok küreyecek 3-4 yarım akıllıyı nereden bulabileceğimi merak edecek değilim. İki adam kafa kafaya verdi ve alçak hararetli bir ses tonuyla tartışmayı sürdürdü. Loki yakınlarda aylaklık eden Alondo'yu yanına çağırıp fısıldadı. O kim? Hendekçi, dedi Alondo esniyerek. Kontes gösteriler için eski incinin kapılarını açabilir. Ama mekanın temizliğine para ödemez, biz öderiz. Bu da her gece birkaç yüz kişi işleyebilsin diye Kalabazi gibi goriller tarafından hendek kazılıp set çekilmesini ve gerekli bakımın yapılmasını gerektirir. Bu tiyatro olayı hayal ettiğimden çok daha karmaşık çıktı. Orası öyle. Üstelik Jasper bu meselenin iş kısmından nefret eder, anlarsın ya. Pazarlık yaptığı zaman sanırsın ki taşakları rendeleniyor. Han avlusunun karşı tarafından Moncrain iki avucunu birden havaya kaldırıp çirkin hendekçiye sırtını dönerek diyaloğu sonlandırdı. ''Efendim Moncrain!'' diye bir bağırış daha yükseldi. Bu seferki ziyaretçi ahırların istikametinden gelmekteydi. Moncrain hızla o tarafa döndü. ''Merhametli tanrılar, çalıştığımı görmüyor musun? Seni gidi ap... Baron Buldazi, sizi tanıyamadım. Yine kostüm giyip gelmişsiniz.'' Hah, çabalarımızın ruhuna uyum sağlamak istedim. Yine sade bir tarzda giyinmiş olan Bulidazi, geniş siperlikli ve kirli bir şapkayla yüz hatlarını kısmen gizlemişti. Ve tabii çalışmalarınızı mümkün olduğunca az bölmek. Elbette, dedi Moncrain. Loki han avlusunun karşısından bile adamın dişlerini birbirine sürttüğünü duyar gibi oldu. Peki bu kim, önemli biri mi? Şey, ben adım Paola Calabasi bayım. İşim... Hayır, önemli biri değil. Yoksa bana lordum diye hitap etmesi gerektiğini bilirdi. Git başka bir yerde vasatlık et. Şey, peki lordum. Loke hendekçinin adeta kaçıp gitmesini seyrederken kaşlarını çattı. Bulidazi hakkındaki ilk izlenimi giderek daha safça gözüküyordu. Bak Monk Rain, genç lord menajerin sırtına okkalı bir şaplak attı. Bu han avlusunun kendine has hoyratça bir albenisi olduğunu farkındayım. Ama bize daha iyi bir mekan ayarladım. Eski inciyi mi? Monk Rain hıncını bastırmak için gözle görülür bir çaba sarf etti. Yoksa orası bizim mi lordum? Yarından itibaren orada prova yapmaya başlayabiliriz ve oyunumuzu sergilemek için tam iki günümüz olacak. Merasimci başı eski bir aile dostudur. Hatta Paza Kalabaziler gibiler tarafından rahatsız edilmeyesiniz diye girişe bir adam bile dikeceğim. Bu sanırım cömertçe demek uygun olur Lord Hamim. Teşekkürler. Hiç önemli değil. Ne de olsa burada benim de çıkarım söz konusu değil mi? Şimdi bu hangi sahne? Şey, sahne falan yok lordum. Bize sanırım biraz mola lazım. Kalabazi ile münakaşa etmek. Yok, daha neler. Sen altı üstü bir münakaşayla dize gelecek adam değilsin Monk Rain. Bulidazi kendi çenesine yumruk atarmış gibi yaptı. Hareketinin Monk Rain'i huzursuz ettiği belliydi. En son neyi prova ettiniz? Kayda değer bir şey. Sahneyi soruyorum, canı çıkmaya sıcağı. Şey, altı, birinci perde, altıncı sahne. Biz de az önce konunun durumunu belirliyorduk. Kısmetin avareleri dürüst gün ışığının bilmediği dehdiz krallıklarında dobra dobra iş yaparlar dedi Bulidazi. Bak, o sahneden hoşlanırım. Ama bu Amadine'nin ilk kez sahne alacağı anlamına geliyor. Herhalde şimdi oyunu yarıda kesecek halin yok. Belki... Evet, belki kesmezsin. Bulidazi Monk Rain'in o sabahki çalışmaları seyrederken arada bir oturup dinlendiği sandalyeye kuruldu. Bayan Verena, rica etsem gölgeler kraliçesi canlandırmanızı birkaç dakikalığına da olsa görebilir miyim? Lordum Bulidazi, ilginizin daima başımızın üstünde yeri var dedi Sabeta, mükemmel bir reveransla beraber. Loke kalbindeki kanın bir anda pıhtılaştığına yemin edebilirdi ve şapşalca bir rehavet sergilemek için kendini epey zorlaması gerekti. Altıncı sahne için hırsızlar yerlerine diye bağırdı Monk Rain. Kalabalık Bertrand aceleyle avlunun ortasına gitti ve orada hitabelerini bitirdikten sonra bazı ayak takımı sahneleri için yan rol oyuncularının arasına katılmaları planlanan Kalo ile Galdo tarafından karşılandı. Monk Rain sahnelerdeki kalabalıkları arttırmak için bir grup dublör tutacağına söz vermişti ama henüz prova sürecindeyken onlara erkenden para harcamaya hevesli gözükmüyordu. Asil akranlarım ve piçlerim, sefalar getirdiniz. Yalın ayak sarayına sefalar getirdiniz. Han avlusunun kendi tarafından kalçalarını kıvırtarak yaklaşan Şantal, ufacık kalabalığa doğru kollarını uzattı. Nedir sizleri içkiden, zardan ve sıcak ilgiden alıkoyup buralara getiren ey peşmürde talipler? Sadakat güzel Pentra dedi Bertrand, sadakat güzel ve gözden düşmüş hanım. Zira en derin saygımızı sahiplenen o ki saydığın konforları soğuk avuntular gibi gösterir. Valedon, sen ki hep çatal dilli bir iblis ola gelmişsindir. Şimdi ise aramızdaki boşluğu ipek ağlarla örüyorsun. Nedir bu değişimin sebebi? Şantal muzip bir edayla kocasının çenesine dokundu. Bunu yapan ikimizin de hanımıdır dedi Bertrand. Onun ihsanı vicdanımı sızlatır. Haracımı sunmakta ihmalkar davrandım ve teveccühümü ıslah etmem lazım. Bizim de öyle dedi Kalo. Pentra, bırak hanımımız öne çıksın. O ki bizleri bağrına bastı ve vefalı dostluğumuzu ateşledi. Bizim kadar zavallı sefiller bile ona itaatini sunmalı. Köhne sarayımızda hepimiz birer sefiliz ve buna binaen hiçbirimiz daha yersiz bir tezat teşkil etmeyiz. Sabeta zahmetsiz bir asaletle daha sonra asıl sahnenin gölgeleri olacak yerden süzülerek oyuna girdi. Genç kızın göz koyduğu rolde kendini kaybetmesini seyrederken, Bulidazi'nin yol açtığı rahatsızlık bile Loke'den duyduğu hazzı kıramadı. Ateşin sıcağından geri kalmayan lütuf, beni sunduğum haraçtan utandırdın dedi Kalu dizlerinin üstüne çekerek. Sen ama dine, namı diğer taşların altındaki kraliçe değilsen ben de hiç doğmadım. Böyle bir güzelliğe verdiğim armağan adını hak etmez, solar gider gururumla beraber. Yalvarırım bana ikinci bir şans ver, ver ki sana daha layık bir ödül çalayım. Öyle sunduğun haraç gelip geçici bir sevda kadar kıymetsiz dedi Bertrand. Sana sevgimden emin ol parlak Amadine ve al önce benim haracımı. Zalim vale don çizgileri diğer herkesten önce geçilecek bir yarış değil bu. İçin rahat olsun. Azıcık bir beklemenin ziyan edecek hali yok hazırlıklarını. Bertrand eğilerek selam verdi ve bir adım geri çekildi. Ben Amadine, pek çok isme sahip olan dedi Sabeta, Kalo'ya kalkmasını işaret ederek. Yoktur daha değerli bir onur dostluk armağanından. Bakıyorum da yenisin aramızda. Hırsızım uzun yıllardır hanımım. Lakin iyi kalpli tarih beni huzuruna çıkarana dek çok fazla zaman geçti aradan. Ah izin ver bu incik boncuğu daha münasip bir şeyle takas edeyim. Yahut denerken seve seve asılarak öleyim. Sakın etme öyle bir kötülüğün lafını dedi Sabeta ve sakın bahsetme utançtan, ver yanında olanı. Kalo bir şeyi tereddütle uzatırmış gibi davrandı. Sabeta da ona baş ve işaret parmaklar arasında tutma taklidi yaptı. Ufacık bir gümüş yüzük diye alay etti Bertrand. Bir aşçı yamağının elleri kadar yıpranmış. Cebi boş bir adamdan gelecek ufacık bir yüzüğü dedi Sabeta, kesesi dolu birinden gelecek koskoca bir servetten daha büyük bir gururla alırım. Böyle bir lütuftan nasıl bir iyilik doğmaz ki? Olacak ekmek ve şarap ve de giysi ve de keskin çelik, pekiştirecek dostluğumuzun bağlarını ve bunun içindir ki basıyorum onu bağrıma, aramıza hoş geldin kardeşim. Tanrıların izniyle ayrılmayacağım asla. Tanrıların izniyle. Sabeta diğer elini uzattı ve Kalo onu öptü. Genç kız bu sefer de Bernard'a doğru döndü. Şimdi Valedon, bilelim yüreğinde yatanı. Aramızda aylar geçirdin lakin hep bizden ayrı, mağrur ve münzevi. Senin gibi mağrur ve münzevi, maharetli Amadine. Fakat çekinmem itiraf etmekten kıt dostluğumu. İşte çaresi. Ah sana layık bir armağan edinebilmek için ne kadar da zorladı hünerlerimi. Bir bilezik dedi Şantal kocası onu abartılı bir hareketle gösterirmiş gibi yaparken. Altına takılı siyah safirler. Bir gölgeler kraliçesine yakıştığı gibi dedi Bertrand. Beğenmişsindir umarım. Yalvarırım bunu tak bir kerecik bile olsa daha sonra onu bir kralın hazinesine bedel fiyata satsam bile. Tek bir bileği süslemesi için ne büyük ağırlık. Eksik olma Valedon. Meçhul karakterin apaçık çıktı meydana. Peki bu hazine nasıl düştü eline? 3 günlük ve gecelik çilelerle dedi Bertrand. Onu kapma fırsatı bulana dek anlı şanlı bir evi gözleyerek. Bileziği önce sen taksan bana nasıl çalıştığını gösteresin diye. Tokası çok basit zarif Amadine. Bana elini ver de onu meshedeyim. Bu hazine dokunmadan bileğime isterim göreyim seninkinde, yoksa sığlaştı mı derin saygın? Bu güzellik yakışmaz böyle değersiz bir sergiye. Değersiz olduğuna ne şüphe? Sabeta'dan gelen bir işaret üzerine Şantal adamı tuttu ve boynuna bıçak dayarmış gibi yaptı. Hanımlar lütfen nasıl gücendirdim sizleri? Suratın bir parşömen dedi Sabeta, ihanetinin apaçık yazıldığı. Korkarsın incik boncuğun dokunuşundan ve de iğnesinin zehrinden. Hayali bileziği kaparmış sonra da açarak herkese gösterirmiş gibi yaptı. Bizi sersem mi sanırsın da bu çocuk şehideyle canını almaya kalkarsın. Sahtekarlığından beni haberdar etti casusların. Yemin ederim ki çaldığımda bileziği bilmezdim içindekine. Çaldığında mı? Bir hırsızı mesleğin her yarasıyla ve nasırıyla tanımaz mıyım? Ben de hepsinden var Valedon. Öz çocuklarım kadar onlara aşinayım. Ellerin hamur, kasların gevşek, efendilerinden bir armağandır bu bilezik. Carlo ile Gardo ellerinden geldiğince bağırışan bir kalabalık taklidi yaptılar ve Bertrand'ı kollarından tuttular. ''Bakıyorum da aldatmacan mahkummuş başarısızlığa.'' diye fısıldadı adam. ''Bileziği bileğime takın da bulsun adalet yerini layığıyla.'' ''Hak edilmemiş merhamettir acele ceza. Bileziğini geri alacaksın. Öldüremeyen katil. Ama tefekkürle bağlayın şunu. Bir pota ısıtın ve içine attın bu akrep takıyı. Dökün bu hainin dudaklarından vasıtasının eriyik bulamacını. İçini aktör hazineyle yaldızlayıp onu sokağa bırakın ki kara kara düşünsün efendileri.'' ''Yalvarırım.'' Talihsiz Valedo'nun son yakarışı bir kez daha kusan Kalo'nun öğürtüsü arasında kaybolup gitti. Bertrand ile Chantal ayaklarını sakınmak için geriye sıçrarlarken beti benzi atan Galdo da bir eliyle ağzını kapattı. ''Hah!'' diye bağırdı Bolidaz. ''Hah! Sanırım ikizlerinden birinin kendini suçlu hissetmek için bir sebebi var Moncrain.'' ''Çok üzgünüm lordum.'' diye inledi Kalo. ''Belki birkaç günlüğüne erdemli yaşamayı denemelisiniz dostlarım.'' Buridazi ayağa kalkıp gerindi. ''Beklenmedik sona rağmen aferin, iyi iş çıkardınız. Özellikle de siz hanımlar, tanrılar şahidim olsun ki bir yerlere varıyoruz. İşte bu yüzden İnci'de yapacağınız provalarda size eşlik edeceğim.'' Loki'nin şakaklarının arasındaki ani ağrı Moncrain'in yüz ifadesiyle birebir örtüşüyordu. 4. kısım. ''Yalnız kalmanın bir fırsatını bulacağız.'' diye fısıldadı Sabeto ona sonraki günlerde birden fazla kez. Fakat provalar sürdükçe o tür fırsatlar onlara yakalanmamak için ellerinden geleni yapıyor gibi görünüyordu. Eski İnci uzun zaman önce ölen ve mekanı kente miras bırakan Kont'un cömertliğinin bir kanıtıydı. Her ne kadar ataların kalıcılık kavramının yanında lafı bile edilemese de tiyatro salonu asırlarca kullanılabilecek şekilde inşa edilmişti. Şimdilerde renkleri açık griye çalan duvarları ve yükseltilmiş galerileri beyaz mermerden yapılmış, ahşap parkeleri ise neredeyse onlar kadar uzun süre dayansın diye simyasal yöntemlerle verniklenmişti. Yuvarlak avlunun üstü açıktı ve hem güneşe hem de yağmura karşı potansiyel bir sığınak teşkil etmeleri için tente sırıkları unutulmamışsa bile tentelerin kendisinden bir iz yoktu. Jenora'ya göre hijyenik hendekler de dahil olmak üzere sahnenin önündeki ucuz biletli seyircilere yönelik bu tür konforlar beleş tiyatronun gizli masraflarından biriydi. Çünkü kontes onları üstlenmekle hiç ilgilenmiyordu. Buna rağmen mekanın Bayan Gloriano'nun han avlusundan çok daha uygun olduğu reddedilemezdi. İnci onların yarım yamalak provalarını bile ödünç verebileceği bol miktarda asalete sahipti ve bir ahırın 10 metre ötesindeyken gülünç bir pantomim gözüyle bakılabilecek bir şey, sessiz mermer galerilerin gölgesindeyken her nasılsa ulvileşmekteydi. Yine de her yeni avantaj sanki beraberinde yeni bir sıkıntıyla geliyordu. Günler çok erken başlıyor, akşamdan kalma kumpanya mensupları henüz tamamlanmamış kostümleri, dekorları ve diğer eşyaları kamorların temin ettiği arabaya yüklüyorlardı. İnci'ye kadarki yürüyüş 3 kilometreydi ve günlük provaların bitiminde her şeyi yeniden arabaya yükleyip yolculuğu tersten yapmaları gerekiyordu. İnci'de kalmalarına değil sadece prova yapmalarına izin veriliyordu ve geceyi orada geçireceklerine yönelik herhangi bir emare gösterdikleri takdirde şehir inzibatları tarafından dışarı atılmaları işten bile değildi. Dolayısıyla kıymetli saatlerinin pek çoğu yolculuğa harcanıyordu. Loke ile Sabeta düzenli birer ayin halini alan gece alimlerinin çoğundan uzak durmalarına rağmen, ahlaki konularda yaptığı tüm atıp tutmalara rağmen Bayan Gloriano ondan tarafa bir sikke yuvarlamayı beceren herhangi bir sarhoşa hizmeti reddedemez gibiydi. Handa bulabilecekleri çok az özgürlük ya da eğlence mevcuttu. Özellikle zamanları kısıtlıydı ve uzun provalarıyla yorucu yürüyüşlerin ardından uyku kıymetli bir metaydı. Bir diğer sorun da Bulidazi'ydi. Sözünün eri olan genç baron alelade giysilerle kılık değiştirerek kumpanyanın bir demirbaşı haline gelmişti. Dahası Loki her gece yatağına çiftçilik yaparak geçirdiği aylardan beri hiç olmadığı kadar yorgun bir halde giderken Bulidazi 10 katırın zindeliğine sahip gibi görünüyordu. Moncrain tiyatrosunun hayatında değişiklik yapmak isteyen bir lorda sırtını dayayarak tekrar canlandığının haberi her nasılsa çabucak yayılmıştı. Bu yüzden de fırsatçılar, heyecan arayanlar ve işsiz aktörler her akşam ortak salondaki cümbüşe katıldıkça Moncrain'in dikkati iyice dağılır oldu. Öte yandan Bulidazi'nin dikkati zerre kadar dağılmadı. Gözlerini bir an olsun Sabeta'dan ayırmıyordu. 55. ayrımın sonu. Sayfa 516.